Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyiciler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyazu Salihin'in zulüm bölümündeki hadislerinden okuyoruz. Zulümle ilgili, zulmetmekle ilgili hadislerini okuyoruz. Bugünkü hadisimizde İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın naklettiği bir rivayetle başlıyoruz. İbni Ömer, Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle naklediyor, şöyle diyor. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz aramızda iken veda haccından söz ediyorduk. Ama veda haccının ne olduğunu bilmiyorduk. Efendimiz veda haccında, veda hutbesinde vedalaştığı için buna biz veda haccı dedik, konuşuyoruz ama bunun peygamberimizden ayrılık anlamına geldiğinde pek şuurunda değildik, farkında değildik. Çünkü Efendimiz aramızdaydı. Böyle bir haldeydik diyor. Efendimiz şöyle buyurdu o haçta, veda haccında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamd ve senada bulundu. Sonra da Deccal'den bahsederek onun hakkında uzunca bilgi verdi. Cenab-ı Hakk'ın büyük imtihanlarından birisi Deccal. Onunla ilgili Efendimiz ümmetini uyarıyor. Şöyle buyurdu. Allah Teala'nın gönderdiği her peygamber ümmetini Deccal konusunda uyarmıştır. Yani insanların gevşememesi, devamlı uyanık olması, dinamik, diri olması için devamlı böyle bir şeye karşı uyarılmaları gerekiyor demek ki. Aman fitneler olabilir, dikkatli olun, aldatıcılar olabilir diye kendinizi koyvermeyin, hazır olun, kuvvetli olun diye bütün peygamberler uyarmışlar. Belki bu da bir yönüyle Allah'ın lütuflarından birisi, uyanıklık açısından. Bütün peygamberler sakındırdılar. Nuh ve ondan sonraki peygamberler ümmetlerini bu konuda uyarıp sakındırdılar. Nuh aleyhisselam, bir ilk Resul yani. Şüphesiz ki o sizin aranızda çıkarsa onun daha önce gizli kalmış olan hali artık size gizli kalmaz. Yani insanların anlayamayacağı gizli kalan aldatıcı yönleri çok. Deccal aldatıcı demek zaten. İnsanları aldatıyor. Ama diyor artık sizin zamanınıza çıkarsa onun diyor yalancı olduğu gizli kalmaz. Açıkça görürsünüz. Rabbinizin tek gözü kör olmadığı size gizli kalan bilmediğiniz bir şey değildir. Deccal ile ilgili peygamberimizin verdiği bilgilerden birisi onun tek gözünün kör olması. O da önce salih bir insan, Müslüman gibi zuhur ediyor Deccal. Sonra işte Mehdi olduğunu iddia ediyor. Sonra peygamber olduğunu iddia ediyor. En sonunda ilah olduğunu iddia ediyor. Tarih boyunca da günümüzde de bazı insanların aynı yolu izlediğini gördük. Salih bir insan gibi başlayıp Mehdilik, peygamberlik iddiaları devam ediyor. Deccal'in ilahlık iddiası da olacak. Ben ilahım diyecek. Bazı harikulade şeyler gösterecek. İnsanlardan bir kısmı buna aldanacak. Çoğunluk hatta. Efendimiz diyor ki yani azıcık aklı olan insan bilir ki Rab tek gözlü olmaz, kusurlu olmaz, eksiği olmaz. Tenzih diyoruz, Subhaneke diyoruz değil mi? Subhanallah diyoruz. Subhan tesbih demek Cenab-ı Hakk'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih etmek, onun bunlardan uzak olduğunu bildirmek demektir. Böyle bir gözü kör bir varlık çıkıp da ben ilahım derse büyük bir kusur zaten bu. Bunu anlarsınız. Deccal'in ise sağ gözü kör olup sanki salkımından dışarı fırlamış yaş bir üzüm tanesi gibidir. Pörtlek gözlü derler. Onun gibi demek ki bir gözü çıkmış dışarı, çirkin bir manzarası söz konusu. Onu görürseniz diyor anlayın ki bu yalancıdır. Uyanık olunuz. Uyanık olunuz. Bak Efendimiz uyarıyor. Uyanık olunuz. Allah Teala birbirinizin kanlarını ve mallarını şu ayınızda bugününüzü haram kıldığı gibi birbirinize haram kılmıştır. Şimdi Zilhicce ayı haram aylardan birisi. Yani haram ay demek kimsenin kılına dokunma, savaşma, huzur, sulh, sükun içerisinde dur, düşmanına bile dokunma anlamına geliyor. O haram ayın içerisinde hac günleri, ihram günleri, bilhassa ihrama girince insan aman ihrama girdin, kendi kılına bile dokunma, hiçbir canlı incitme haram. Yani Cenab-ı Hak kullarına böyle zararsızlık talimi yaptırıyor. İkinci kat bir haramlık. Bölge, mekan olarak Mekke bölgesi haram bölge. Orada av hayvanlarına bile dokunulmaz. Hayvan avlanmaz, ağaç kesilmez, ot koparılmaz. Böyle kat kat, üç kat zaman mekan boyutlarıyla haram kılınmış, muhterem kılınmış, zarar vermenin yasaklandığı bir bölgede nasıl diyor canlarınız, mallarınız korunmuşsa, birbirinize haram kılınmışsa, aynı şekilde diyor Allah Teala, bu bölgeler nasıl böyle üç kat burada haramlık varsa, aynı şekilde Allah Teala malınızı, canınızı da normal vakitlerde, Mekke'nin dışındaki normal topraklarda da aynı şekilde korunmuştur. Yani hac esnasında nasıl böyle sıkı bir üç kat koruma varsa, hac zamanının dışında Mekke'nin haricinde normal bölgelerde, normal zamanlarda Müslümanın malı ve kanı aynı şekilde öyle kat kat korunmuş, Allah tarafından muhafazaya alınmış, muhteremdir. Ne kadar önemli bir husus bu. Cenab-ı Hak Müslümanın kanını, canını nasıl koruyor? Bunu ifade ediyor Efendimiz. Dikkat ediniz, sizlere tebliğ ettim mi? Ashab-ı kiram evet tebliğ ettin dediler. Efendimiz tabii ki o zamana kadar bütün yaptığı tebliğleri, işte hac esnasında birkaç defa okuduğu hutbeler, İslam'ı özetlemiş, artık tekrar da özetliyor İslam'ı Efendimiz hac esnasında. Onların en sonunda da tebliğ ettim mi? Allah'ın bana verdiği vazifeyi yaptım mı? Buna şahit misiniz diye soruyor. Tebliğ ettin ya Resulallah diyorlar. Evet ya Resulallah, tebliğ ettin. Efendimiz Allah'ım şahit ol diye üç defa tekrarladı. Allah'ım şahit ol diye üç defa tekrarladı. Sonra da size yazık olur. Bakınız, sakın benden sonra birbirinizin boynunu vurarak kafirlere benzemeyin buyurlar. Fitne zamanında hakikaten insanlar birbirine düşüyor. İşte mezhep kavgaları başlıyor. Ondan sonra düşünce fikir kavgaları başlıyor. İdeoloji kavgaları başlıyor. Müslüman Müslümanla savaşmaya başlıyor. İşte bir kılıf buluyor. O aslında Müslümanım diyor ama hakikaten Müslüman değil. Önce bunları düzeltmek lazım diye bir kılıf bularak Müslümanla savaşıyor. Birbirlerini öldürmeye başlıyorlar. Efendimiz halbuki son olarak nasıl uyarmış? Size yazık olur. Bakınız, sakın benden sonra birbirinizin boynunu vurarak kafirlere benzemeyin. Demek ki Müslümanın Müslümanla savaşması, birbirinin boynunu vurması kafirlere benzemek oluyor. Bugün de işte İslam düşmanlarının sinsi planları neticesinde bakıyorsunuz dünyanın pek çok yerinde Müslüman Müslümanla karşı karşıya getiriliyor. Müslümanlar birbirleriyle savaşıyor, birbirlerini öldürüyorlar. Tarih boyunca hep olduğu gibi bugün de aynı şeyler devam ediyor. Halbuki Efendimizin bu uyarılarını dikkate alarak böyle bir hataya düşmemek gerekir. İmam Nevevi'nin bu hadisi bu konuda, yani zulüm konusunda zikretmesinin sebebi, Müslümanların kanlarının ve mallarının birbirlerine haram kılındığını bildiren kısmı sebebiyledir. Yani demek ki bir Müslümanın malına dokunmak haksız yere, canına dokunmak büyük bir zulüm olduğu için bunu ifade etmek için almış İmam Nevevi Hazretleri. Hadisin ihtiva ettiği Deccal'e dair bilgilerin yeri burası değil, onun ayrı bir bölümü var. Riyaz-ı Salih'in son kısımlarında bu konuyla ilgili hadisler bir başlık altında toplanmış. Zamanı gelince inşallah onları da okuruz. Veda hacına bu adın veriliş sebebi, veda hacı denme sebebi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu hac esnasında yaptığı konuşmada Müslümanlara veda etmesidir. Bir daha belki görüşemeyiz diye Efendimizin ifadesi var. Dolayısıyla bunun için veda demişler ama tam da işin ciddiyetini de tam kavrayamamışlar. Belki biraz gönülleri burkulsa da sahabe-i kiram. Ayrıca bu hac, Peygamber Efendimiz kendisini dinleyen sahabe topluluğuna üç defa tebliğ ettim mi diye soru yöneltmesi sebebiyle belâğ hac, belâğ, tebliğ etme hac. Peygamberimiz orada tebliğ ediyor ve tebliğini tasdik ettiriyor denilmiş. İlk defa bu haçta Kabe ve Mekke'ye hiçbir müşrik sokulmadığı için İslam haccı diye de adlandırılmış. Haccetül İslam, Haccetül Veda diye isimler verilmiş. Haccetül Belag diye. Çünkü hac devam ediyor. Yani Hazreti İbrahim'den beri hac devam ediyor. Ancak müşrikler bozmuşlar. Haccın bazı kaidelerini, erkanını değiştirmişler. Kendilerine göre eklemeler yapmışlar. Çıkarmalar yapmışlar. Bid'atler eklemişler. Böylesine bu şekilde devam ediyor. Hatasıyla, yanlışıyla, hatta şirk unsurları bile girmiş. Ticaret vesilesi de olduğu için tabii ki hiçbir zaman onu bırakmıyorlar. İlk defa Peygamberimizin hacca gittiği 9. sene haccında, 10. sene haccında, 9. senede Hazreti Ebu Bekir gitmişti. Müşrikler alınmıyor. Tevbe suresindeki ayet-i kerimeyle bundan sonra, bu seneden sonra hiçbir müşrik Mekke'ye girmesin. İnnehum rizsün. Onlar pisliktir. Böyle muhterem bir yere, harem bölgesine, saygın bir yere giremezler diye yasaklandığı için hiçbir müşrik, dinsiz, imansız o bölgeye girmesin diye Cenab-ı Hakk'ın emri var. Dolayısıyla bu sene, Efendimizin hac yaptığı sene, hiçbir müşrik, kafir alınmadığı için, sadece Müslümanlar hac ettiği için hac-ı belah denilmiş. Haksız yere kan dökmek, insanların canlarına ve mallarına göz dikmek zulmün en büyüğüdür. Cana ve mala karşı yapılan zulüm. Bunlar inananlara hiç yakışmayan ve kendilerine haram kılınmış olan davranışlardır. Müslüman zulmetmez. Bunu ancak kafirler yapar. Ama kafirin dini imanı olmadığı için ondan her şey beklenir. Ona karşı dikkatli olmak lazım. Öyleyse kafirlere benzememek, küfre asla dönmemek icap eder. Bu Tevbe suresinin başında Cenab-ı Hak iki defa ısrarla hatırlatıyor. Diyor ki, o kafirler sizinle ilgili ne yakınlık hakkını gözetirler, ne söz anlaşmayı gözetirler. La yergubune fikum illa ve la zimme buyuruyor. Dolayısıyla onlara karşı dikkatli olun, uyanık olun. Kafirler söz verir, anlaşma yapar, uymaz, bozar. Akrabadır, yakındır, vefa gerektiren haklar vardır. Bunlara hiçbirine riayet etmez. Dolayısıyla kafirlere karşı uyanık olun diye uyarıyor Cenab-ı Hak. Israrla Peygamberimiz de uyarıyor Müslümanları. Müslümanlar da onlara benzememeli, onların sıfatlarıyla sıfatlanmamalı. Bazen öyle oluyor ki hakikaten Müslüman ama o kadar gafil, o kadar nefsin peşine düşmüş, kafirin yaptığı gibi yapıyor. Onda da böyle hainlik, zulüm eksik olmayabiliyor. Allah korusun. Bu tür böyle bir duruma da düşmemek lazım. Küfür yani inkar içinde bulunmak, zulüm içinde yaşamak ve zalim olarak ölmek demektir. Yani küfrün zaten kendisi baştan zulüm. Diyelim ki bir kafir var ama efendim bu kafir çok nazik, çok insanlara saygı gösterir, herkesin hakkına riayet eder, iyilik sever bir insandır, çok iyilik ehlidir falan olabilir mesela, böyle de olabilir, istisnalar vardır. Bu zaten ama bu da zalimdir, baştan zalimdir. Bunun zulmü, belki insanlara karşı zulmü yok, hayvanlara karşı zulmü yok ama bunun en büyük zulmü Allah'a karşıdır. Cenab-ı Hak onu yarattığı halde daima her an rızıklandırdığı, hayatta tuttuğu, yaşattığı halde nankörlük etmesi, iman etmemesi, inkar etmesi zaten en büyük zulümdür. Zulmün kökü başıdır. Ondan sonra yani hiçbir haksızlık yapmasa bile o onu kurtarmaz. Ama bir de bu temel zulmün üzerine başka zulümler de yaparsa, çoğunluğu yaptığı gibi, artık zulüm üzerine zulümdür. Zulümat buyuruyor Efendimiz. Ez zulmü zulümatun yevmel kıyame. Karanlık üstüne karanlık. Bunların da karşılığı kıyamet günde tabii ki çok acı bir şekilde görülecek zalimler tarafından. Dolayısıyla küfrün kendisi bir zulümdür zaten. Ahiretteki karşılığı ise ebedi azaptır. Bu temel zulmün karşılığı ebedi azaptır. İşte dünyada yaptığı iyilikler, nezaket, saygı, hürmet, bunların karşılığını Cenab-ı Hak dünyada ona nimet olarak, rahat huzur olarak verir. Dünyada o karşılığını almış olur. Hadis-i şeriften öğrendiklerimiz, Deccal inancı semavi dinler arasında müşterek konulardan birisidir. Deccal'in bir sıfatı Mesih, Hazreti İsa'nın da bir sıfatı Mesih, ikisi arasında fark var. Hazreti İsa'ya Mesih denmesi, onun yeryüzünde çok dolaşması, insanlara dokunarak hastaları iyileştirmesi, şeytan ona dokunmaması için Cebrail aleyhisselam ona kanadıyla dokunması gibi sebeplerle veya mübarek manasında kullanılan bir mesihtir. Deccal'in mesih olması da gözünün kör olması sebebidir. Gözünün silinmiş, kapatılmış olması sebebiyle mesih denmektedir. İkisi de arasında fark vardır. İkisi de beklenmektedir. Şimdi İsa mesih de bekleniyor, Deccal de bekleniyor. Şimdi bazı insanlar çıkıyor, diyor ki ya bu İslam'daki işte Hazreti İsa'nın nüzulü meselesi, işte Mehdi'nin geleceği meselesi, bunlar aslında İslam'da yoktur. Önceki dinlerden etkilenmiştir bazı insanlar, bunu İslam'a sokmuşlardır. İşte nitekim bak Hristiyanlar da var bu Mesih inancı, Yahudiler de var falan gibi bu tür şeyler söylüyorlar. Halbuki yani bu ortak bir inançtır zaten. Hazreti Nuh'dan beri söylenen bir şeydir. Herkes de var olan bir şey, herkesin bildiği bir şeydir. Bunlar önceki dinler bozmuşlar, değiştirmişler, karıştırmışlar. Yani bir tür, bazı şeyler benziyor, benzer şeyler var. Benzemeyen şeyler var. Dolayısıyla buna bakarak ya işte bak bu da ona benziyor, o oradan alınmış halde aslında yokmuş gibi şeyler söylemek pek bu işi bilmemekten kaynaklanan şeyler. İşin aslını bilirsen tabii ki ortak günler olur ama İslam en son gelmiş müheymindir. Onların eksiklerini düzeltir, hatalarını düzeltir. Bazı şeyler nesheder, bazı yeni ilaveler getirir. En son kamil halidir İslam. İslam'ın kamil hali en son peygamberimizin getirdiği halidir. Zaten Hazreti Adem'den beri gelen dinin adı da İslam'dır. Cenab-ı Hak Hristiyanlık diye bir din gönderiyorum buyurmamış. Yahudilik diye bir din gönderiyorum buyurmamış. Bunu onlar kendileri bu isimleri koymuşlar. Hristiyanlıktır, Yahudiliktir diye Cenab-ı Hak devamlı hak din, İslam dinini göndermiş. Peygamberler birbirlerini tasdik ederek gelmişler. Yeni hükümler getirmişler. Önceki bozulanları değiştirmişler. Neshetmişler öncekini. İlaveler yapmışlar. Tabii Cenab-ı Hakk'ın emriyle bunların hepsi. Dolayısıyla bu tür benzerliklerin olması, işte beklenen bir Mesih'in önceki peygamberlerde olması, sonradan da olması, bunların birbirinden aldıkları, uydurdukları anlamına gelmez. Ortak inanç sahibi olduklarını gösterir. Dolayısıyla burada da Deccal inancı semavi dinler arasında müşterek konulardan birisidir. Herhangi bir dinden diğerine geçmiş değildir. Deccal İslam ümmeti arasında ortaya çıkacaktır. Artık en son çıkacak. Ne zaman geleceği belli değil. Cenab-ı Hak gizlemiş. Cenab-ı Hak bazı hayırları gizlediği gibi, yani kullarım devamlı onu yakalamak için gayret etsinler diye, bazı şerleri de gizlemiş ki devamlı ona karşı uyanık olsunlar diye. İşte Deccal'in gizlenmesi, ne zaman geleceğini bilinmemesi de bunlardan birisi. Deccal diye bir aldatıcı gelecek. Her zaman aldatıcılara karşı uyanık olun. Aslında çok güzel bir metot yani. Her an aldatıcı insanlar çıkabilir. Onlara karşı uyanık olun diye. Zaten bir rivayette de Efendimiz büyük Deccal'den önce 30 tane küçük Deccal gelecek diyor. Kezzap, yalancı, aldatıcı insanları aldatacak diye. Bunlar zaman zaman çıkıyor ortaya. İnsanları aldatıyor hakikaten. Kimisi çok Müslüman görünerek aldatıyor. Kimisi çok bilgili, kültürlü, filozof görünerek aldatıyor. Çeşitli şekillerde insanları aldatıyorlar. İki, Deccal'in bir takım belirgin vasıfları vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları bildirmiş, ümmetine anlatmıştır. Üç, Müslümanların kanı ve malı birbirine haram kılınmıştır. Haram demek dokunma demek. Yani Müslümanın kanına dokunma, malına dokunma manasındadır. Haram o manadadır. Ya yoksa onun malı kendisine helaldir. Müslümanın malı kendisine helaldir ama başkasına haramdır. Gönlüyle verirse yine helal olur. Hani infak eder, hediye eder, bağışlar, gönüllü bir şekilde verirse kendi iradesiyle o da diğer kardeşine helal olur. Ama gönlü olmadan, rızası olmadan alınan mal, Müslümanın malı haram olur. Dolayısıyla Cenab-ı Hak en çok bunları korumaya almış. Kullarımın mallarına dokunmayın, canlarına dokunmayın. Onların rızası olmadan mallarını almayın. İlla antaradin diye. Ancak rızaya uygun yapılan ticaret. Ticaret yapıyor, alışveriş yapıyorsun. Şu fiyat olsun, bu fiyat olsun, peki olsun. O şekilde rızaya uygun alınan, oradan yapılan karlar helal olarak kabul edilmiş ki sosyal hayat devam etsin. İnsanlar alışveriş etsinler, alsınlar, satsınlar diye. Canı Müslümanın çok iyi korunmuş her şeyiyle, bedeni kılına zarar vermemek, bedenine zarar vermemek, herhangi bir uzvuna dokunmamak, yaralamamak, öldürmemek. Ondan sonra onun canıyla ilgili hiçbir şeyini eksiltmemek. Ona zarar vermemek. Yani zulmün çeşitleri çok fazla, çeşit çeşit zulümler söz konusu. Dolayısıyla hiçbir şeyine, belki zamanına, vaktine bile buraya dahil edebiliriz. Yani Müslümanın vakti, zamanı, o vakitte Müslüman ne yapacak? Güzel hayırlar yapacak, hayırlı işler yapacak, belki maişetini temin edecek. Onun için Müslümanın zamanını boş yere geçirtecek şeyler, Müslümanın zamanını çalacak şeyler de zulüm kapsamına giriyor. En büyük zulümlerden de birisi oluyor. Nedir işte? Söz verdiği vakitte oraya gitmemek, gelmemek, onu boş boşuna bekletmek. Yani bir gün önce hoca diyor ki, bir hocamız yarın diyor işte bir talebe gelecek, onunla görüşeceğiz, ben de yarın geleceğim. Baktık hakikaten hoca ertesi gün geldi. Oturdu, bekledi, saatler geçti, öğrenci gelmedi. Yani hocamız da yaşlı bir hoca zaten. Yaşlı bir hoca, öğrencim gelecek diye geliyor, bekliyor, o kadar zaman harcıyor. Belki o öğrenci rica etmese gelmeyecekti, başka işlerini yapacaktı. Ama öğrenci gelmiyor. Bu nasıl böyle bir zulüm? En büyük zulümlerden birisi. Veya hocanın işte derse geç girmesi, öğrenci işte kaç kişi varsa, 30 kişi, 50 kişi birden bekliyor. Bir dakika geç kalsa 50 dakika zulmetmiş oluyor. 5 dakika geç kalmış olsa yani 250 dakika zulmetmiş oluyor. Bütün bunu da değerlendirmek lazım. Malla birlikte zamanı da değerlendirmek lazım. Gönül huzuru en büyük nimettir. Bir insanı üzmek, onu huzursuz etmek, yok yere, lüzumsuz yere, haksız yere üzmek en büyük zulümlerden birisidir. Yani için huzurunu kaçırıyorsun. Dolayısıyla çok hassas olması lazım Müslümanın. Müslüman hakikaten hassas bir insan olması lazım. Kimseyi üzmemeye, kimseyi rahatsız etmemeye, huzursuz etmemeye, korkutmamaya, korkutmak. Emniyet mesela en önemli nimettir. Bir insanı korkutmak, emniyet harici bırakmak, yani emin olmaması bir insanın, korku ne demek? Bir insanın emniyette hissetmemesi kendini demektir. Bunları yapmak da en büyük zulüm oluyor. Dolayısıyla Müslüman her türlü zulümden uzak durmalı. Bunlara dikkat etmeli. Hassas bir insan, ince, rakik ve hassas bir insan. Müslüman için zikredilen sıfatların başında bunlar geliyor. Müslüman hassas, ince, rakik, zarif bir insandır diye. Dolayısıyla Müslümanların kanı ve malı birbirine haram kılınmıştır. Haksız yere akıtılan kan, alınan mal gayrimüslimin de olsa haramdır. Tabii ki Müslüman öncelikli ama gayrimüslim de haksızsa o da haramdır. Yani Müslümanın malı haram, canı haram da gayrimüslime istediğini yapabilirsin değil. Gayrimüslimle savaş halinde değilsen, onun da aynı şey, anlaşmalıysan savaş hali başlamadıysa, tahakkuk etmediyse ona da zulmedilmez. Hatta kafire ve hayvanlara zulümden daha çok sakının diye rivayetler var. Çünkü Müslümana zulmedersin, ahirette onun sevaplarından verirsin, ödersin. Onun yerine onun günahlarını alırsın, ödersin. Ama kafir ve hayvana zulmedersen ona sevap veremezsin. Kafire sevap verilmez. Hayvan da sevabını yapsın, sevabını veremezsin. Onlardan küfrünü alamazsın ki ebedi cehennemdir karşılığı. Hayvanın da alınacak bir şeyi yok, günahı yok. Dolayısıyla müşkil duruma düşersin. Orada daha büyük azap görürsün kıyamet gününde diye. Müslümana zulmetme, kafire ve hayvana hiç zulmetme. Ama savaş hali oldu, savaşıyorsun. O zaman öldürürsün de malını da ganimet olarak alırsın. O ayrı bir şeydir savaş başladığı anda. Hukuki olarak. Tabii bunlar hep hukukla ilgili şeyler. İnsanın kafasına göre yapacağı işler değildir. Fitneden ve fitneci olmaktan sakınmak gerekir. Fitne. Yani küfürden sonra en büyük yanlışlardan birisi fitne. Fitne çıkarmak. Hatta fitne öldürmekten de şiddetlidir buyuruyor Cenab-ı Hak. Vel fitnetu eşeddü minel katl. Fitne insanın dininden de eder, canından da eder. Karışıklık. 5. Allah'ın ve Resulullah'ın emirlerine uymak kişiyi zulümden ve fitnelerden korur. Peygamberimizin bu veda haccındaki veda hutbasındaki uyarılarına, diğer uyarılarına, Cenab-ı Hakk'ın ikazlarına dikkat edersek fitnelerden, zulümden, küfürden uzak oluruz. Çünkü en güzel yolu bize gösteriyor Allah ve Resulü. En güzel yolu gösteriyor. En güzel hidayeti bizlere tebliğ ediyorlar. Onlara uyarak biz de huzur ve rahata kavuşuruz. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızı da burada sona erdiriyoruz. Bundan önce bir rivayet okuyalım. Onunla sona erdirelim inşallah. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Hint binti Utbe, Ebu Süfyan'ın karısı Hint, azılı düşmanlarından peygamberimizin en son Mekke fethinde Müslüman oluyorlar karı koca. Peygamber Efendimiz'e gelmiş ve ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin olsun ki yeryüzünde senin hanenin zelil olması istediğim kadar hiçbir hanenin zelil olması istemedim. Çünkü Bedir'de babası, kardeşi gibi böyle yakınları öldürülmüş Hind'in, büyük bir kinle dolmuş. Bu sebeple de zaten Uhud'da adam kiralayarak Hazreti Hamza'yı şehit ettirdi. Böyle İslam'a diş bileyen, kindar bir insan olarak yetiştiği için diyor ki senin hanenin, evinin, ailenin, ashabının zelil olması kadar hiçbir şeyin zelil olmasını istemedim. Sonra bugün yeryüzünde senin hanenin değerli ve üstün olmasını istediğim kadar hiçbir hanenin değerli ve üstün olmasını istemez oldum. Cenab-ı Hak hidayet veriyor. Mekke'nin fethinde Müslüman olunca tamamen 180 derece değişiyor. Şu anda tam diyor zıttı duygulara sahibim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin bu halin daha da artacak. İmanın kuvvetlenecek. Allah ve Resulüne muhabbetin daha da ziyadeleşecektir buyurdu. Samimi Müslüman olacaksın buyurur. Hint, ey Allah'ın Resulü, Ebu Sufyan eli sıkı bir kimsedir. Acaba onun malından, onun izni olmaksızın aile halkına harcama yapmamda bir sakınca var mıdır dedi. Bunlar Mekke fethinden sonra artık iman ettikten sonraki görüşmeler oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem usulüne uygun bir şekilde onlara harcama yapmanda sana bir sakınca yoktur buyurdu. Ondan sonra Hint bir güzel koyun kestiriyor, kızartıyor. Peygamberimize ve ashabına ikram ediyor. Radıyallahu anha o da Müslümanlar safına katılmış oluyor. Hikmet ehlinin güzel bir sözü var kıymetli dinleyenler. Güzellik diyorlar insana imtihanlar getirir insanın başına diye. Dolayısıyla Hazreti Yusuf da güzelliği sebebiyle çeşitli imtihanlara müptela oldu. Hazreti Yusuf güzelliğinden dolayı hapse girdi. Güzel ahlakından dolayı da hapisten çıkıp tahta oturdu demişler. Demek ki güzel yüz ile güzel ahlak arasında böyle bir mukayese yapmışlar. Hazreti Yusuf güzelliğinden dolayı hapse girdi, imtihanlara uğradı ama güzel ahlakı sebebiyle de hapisten çıkarılıp tahta oturtuldu. Dolayısıyla güzel ahlak hepimize en faydalı şeydir. Cenab-ı Hak ahlakımızı güzelleştirsin inşallah. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızı burada sona erdiriyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.